Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli arkadaşlar, bugün 1 Haziran 2026 Kurban Bayramı sonrası herkes döndü işinin başında. Hayat devam ediyor. Türkiye maalesef yine yoğun bir şekilde iç gündemle meşgul. Bayram sırasında hangi soruları sordular? Muhtemelen siz de aynı konu gündemdeydi. Kısaca ondan bahsedeceğim. Elbette ki dünya yerinde durmuyor değerli arkadaşlar. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki, İsrail arasındaki kavgada, savaşta yeni gelişmeler var. İran bugün açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile tüm mesajlaşmayı iptal ettik. Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı, Babul Mendeb ve diğer cepheleri de gündemimize aldık şeklinde bir açıklama yaptı. Nedeni de İsrail Lübnan'a saldırıyor. Anlaşmamızda bu yoktu diyor. Ve Trump biraz önce bir açıklama yaptı. Netanyahu ile konuştum. Beyrut'a hiçbir İsrail askeri gitmeyecek. Yolda olanlar da geri dönüyor. Aracılığıyla Hizbullah'la da konuştum. Savaşmayacaklar. Rahat olun diye bir açıklama yaptı. Tabii Trump'ın açıklamasına çok da güven olmaz ama böyle midir, değil midir? Önümüzdeki zaman içerisinde bunu göreceğiz. Yani İran savaşında son durum ne? Değerli arkadaşlar, Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, yapay zekanın eğitim ve hukuk alanındaki etkilerini incelemek üzere bir proje başlatmış. Tebrik ediyorum. Eğitim ve hukuk ve birçok alanda olması gerekiyor bunun. Bizim Bilim Teknoloji Sanayi Bakanlığı'nda Milli Teknolojiye Genel Müdürlüğü var. Burada da yapay zeka ile ilgili çok kapsamlı bir çalışma başlattılar. Şimdi size bir soru soracağım. Bizim Cumhuriyet tarihimizde önemli bilim adamlarımız var. Behçet hastalığını bulan hocamız Cahit Arf, matematikçi. Aziz Sancar, Türk, bir Türkiye sevdalısı aynı zamanda ama Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi adına buluşu olan bir kişi daha var. Yani yurt dışında çalışan, makalesi olan, atıfları olan çok bilim adamımız var ama kendi adına uluslararası arenaya damga vuran bir kişi daha var. Bu kişi kimdir? Biliyor musunuz? Adını, sandığını duydunuz mu? Merak ettim. Bu konuyu bir düşünün. Yarınki videoda bu kişinin kim olduğunu açıklayacağım. Yani dünyada önemli isimler arasında, özellikle yapay zeka alanında, tüyo da vermiş olayım size. Bu kişiyi niye duymadınız? Duymayan arkadaşlar için söylüyorum. Devam edelim. Değerli arkadaşlar, Rus-Ukrayna savaşı devam ediyor karşılıklı. Amerika Birleşik Devletleri malum Polonya'ya 5000 asker daha göndermişti. Ruslar bunun devam etmesini şeklinde açıklama yaptı. Zelenski, Ruslar saldırıya, geniş kapsamlı saldırıya hazırlanıyor diyor. Doğrudur. Çünkü genelde yaz sezonunda Ruslar saldırı yapar. Putin 100 askere gönüllü olaraktan gelecek şahısların 140 bin dolara kadar olan kendisinin ve eşinin devlete olan borçları da affedecek kararnameyi imzaladı. Asker topluyor. Ukrayna'da videoları görüyorsunuz. Sokaktan asker toplayaraktan, zoraki kaçıraraktan asker toplamaya çalışıyor ama Ukrayna'nın insan kaynağı bitti. Değerli arkadaşlar, NATO 3.0 konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri çok net bir şekilde Avrupa'ya bir mesaj iletti. Savunmanızı kendiniz üstlenin. NATO 3.0 dedikleri Avrupa'nın kendi kendini savunması. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir açıklama yaptı. Biz himaye edeceğimiz ülke değil, ortaklar arıyoruz. Zengin ülkelerin savunmasını artık biz sübvanse etmeyeceğiz diye net bir mesaj ortaya koydu. Trump bir baskı yapmıştı. İbrani Anlaşması'na derhal Türkiye, Pakistan dahil katılsın şeklinde bir nota vermişti. Ülkeler tek tek açıkladı. Bu iş öyle olmaz. Yani katılmayacaklarını Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, Türkiye'de net bir tavır alaraktan açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi idi. Süresi bitti. Ama sonradan Trump onu Suriye'nin yanına bir de Irak'ı verdi. Yunan gazetesi başlık atmış. Türk casusu Tom Barak'a Trump Orta Doğu'nun anahtarını verdi şeklinde. Yunanların bu tahmin ediyor, İsrail'de kendi söyleyemediklerini Yunanistan üzerinden söyletiyorlar. İsrail'in Birleşmiş Milletler raporuna göre İsrail'in tecavüzcü bir ülke olaraktan çocuklara bile tecavüz ettiğine dair raporlar var İsrail askerlerinin. Kanye West siyahi bir şarkıcı, yani rapçi diyelim, İstanbul'a geldi, salladı gitti adeta. 120 bine yakın kişi bunun konserine katıldı. Peki ne oldu da Kanye West hakkında karısı öyle, kendisi böyle ırkçıdır filan diye bizim sosyal medyada böyle bir kampanya başlatıldı? Nedir bu işin aslı? Ondan bahsedeceğim. Yani ne oldu burada? Şimdi bundan bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, tabii ki yoğun diplomatik ilişkiler var. Dünya genelinde herkes birbiriyle savunma, nadir toprak elementleri anlaşması peşinde. Bu çerçevede bir değerlendirme yapacağım. İçeride yine haberler var yapay zeka ile ilgili. Örneğin Florida ChatGPT'ye dava açtı. Kentucky hepsini açtı. Texas OpenAI'nin Texas Discord'u açtı. Daha önce de hepsini açmıştı. Şu an devletler öyle bir dönemdeyiz ki ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Malezya 16 yaş altına sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. Polonya'da 15 yaş altını değerlendiriyorlar. Dünyada ulus devletler mevcut dijital dünya yapay zeka döneminde ne yapacağını şaşırmış halde değişik değişik kararlar almaya çalışıp kendi vatandaşlarını korumaya çalışıyorlar. Şimdi bizim Türkiye'nin tamamen iç gündem, o milletvekili onu yaptı, o parti böyle, bu parti şöyle. Yani dünya öyle bir değişimin ki hep bahsediyorum ya, 100 yılda gelen bir değişimin tam ortasındayız. Bizim içerimizde tamamen bir iç siyasal hesaplaşma var. Mutlak kararı sonrası CHP'yle yatıp CHP'yle kalkıyor televizyonlar. Cumhurbaşkanlığı bugün açıklaması vardı. Onların siyasi hukuk mücadelesi diyor. Bizimle alakalı değil. Bu işlere de karışmaya hiç niyetimiz yok diyor. Yani Cumhurbaşkanı tavrını böyle koyuyor. Peki ne oluyor? İçeride çok siyasette yorum yapan biri değilim değerli arkadaşlar. Ama ben dünyada ne olduğunu anlatayım dışarıda. Oradan siz bir şey çıkartırsınız. Kolombiya malum Gustavo Petro, yani sosyalist biri, Kolombiya'da Cumhurbaşkanı, yeni seçim oldu. Yeni seçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun bir müdahale ettiğini düşünüyorum. Avukat biri, aşırı sağcı, Trump hayranı biri birinci turu önde tamamladı. Kolombiya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro bazı sayılmayan oylar var diyerek bu sonucu tanımıyorum dedi. Ama belli ki Kolombiya'da aşırı sağcı dedikleri, aslında aşırı İsrailci diyelim, bir aday Cumhurbaşkanlığını alıyor. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki ülkeler dış politikada, ittifaklarda atacağı yanlış bir adım, alacağı yanlış bir karar bir ülkenin geleceğini karartma potansiyeline sahip. Şimdi Kolombiya'da Gustavo Petro'nun mevcut Cumhurbaşkanlığı Filistin konusunda bir duruşu vardı. İsrail konusunda bir duruşu vardı. Dünyadaki adaletle ilgili, bizi ilgilendiren yönle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail hakkındaki neden ya hakkındaki kararlarını destekliyordu. İsrail'e ilk ticareti kesmişti. Gittiler, uğraştılar Kolombiya'da. Tabii burada halkın kendi talepleri, beklentileri, ekonominin kötü olması bu olayın başka bir yönü. Ama dış müdahalelik yok denmez, var. Çünkü ne demiştim? Amerika Birleşik Devletleri Batı Yarımkürüsü'ne çekilecek. Burada da ya seçimle ya da zorla ülkeleri kontrol altına almaya çalışacak. Bolivya'da bunu gördük. Arjantin'de bunu gördük. Trump direkt müdahil oldu. Şimdi Brezilya'ya müdahil oluyor. Çünkü Trump'ın dış politika vizyonuna göre aşırı sağcı adayların Güney Amerika'da, Latin Amerika'da seçimleri alması ve İsrail'in de çok sıkı bir ilişki İsrail'le de kurması. Yani şey bu. Yani Asya'da da böyle, Afrika'da da böyle. Orta Doğu'da çok fazla seçim yok. Burada stabil duruyor Körfez ülkelerinde. Ama birçok ülkede iç hesaplaşma var. Bunu uzun süredir, bir yıldan önce söylemiştim. Mevcut dünya konjonktüründe ülkelerin dış politikada kurduğu bir denge var. Hassas dengeler var. Bu dengeleri sarsıldığında güp diye bir ülke darmadağın da olabilir. Türkiye'nin içindeki mevcut duruma baktığımızda Türkiye'nin dış politikada yönü Batı'ya tamamen teslim olacak bir anlayış mı? Yoksa zaten zor şartlarda yürütülen politikalar var. Bunların devamı mı? Bunun ikisinin içerideki bir hesaplaşması mı? CHP olayında kimse savcılığın vermiş olduğu mutlak buttan kararının nedenleriyle ilgilenmiyor. Ben buradan gidildiğinde yarın bir gün bunun daha devamı var. Somut bir şeylerin ortaya çıkma. Ya zaten bir karar verilmiş. Para pul hangi delegelerin aldığı yarın bir gün net bir şekilde ortaya konur. Fakat seçmeni bu ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Seçmen kendi gündemine bakar. Yani nasıl gelirse gelsin üzümü neye bağını sorma misali diye bizde bir söz vardır ya. Seçmen için, CHP seçmeni için de bu budur. Diğer AK Parti seçmeni için de benzeri bir durum var. Bu süreçte ne olur derken bunu çok fazla ben ilgilenmiyorum açıkçası. Sadece ne olup olmayacağı CHP'nin kendi durumunu bağlar ama bir işe başlayan bu işi yarın bırakmaz. Benim söyleyeceğim bu işin devamı gelir diye tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlar, İran yapay zeka. Ya dünyada büyük bir değişim var. Bizim konuşmamız gereken bu. Ulus devletlerin yönetimini değiştirecek. Halkın sosyolojisini değiştirecek. Psikolojisini değiştirecek. Yeni bir yapılanma var. Bugün baktım Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir makale yayınlamış. Çinli bir sitede yayınlamış. Geleceğin teknolojilerini planlama ve yapılandırma gibi çok kapsamlı, güncel, net Çin'in ne yapması gerektiğini biyoteknolojiden, yapay zekadan, kuantumdan hepsinden girip çıkmış adam. Öyle bir dönemdeyiz biz. TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi'nin yapay zekanın hukuk ve eğitim etkilerini inceliyoruz diyor. Bunu önerim Muzaffer Hoca'ya, bunun sosyal yönü, sosyolojik yönü, bunun psikolojik yönü buralardan gitmesi lazım TÜBA'nın. Dünyada örnekleri var. Hatta bir de Çin'deki yönetim modeli gibi Türkiye'de de böyle bir model oluşmasın. Yapay zeka alanında tartışmalar büyüyor. Silikon Vadisi bir taraftan, Çin Devlet Başkanı bir taraftan, Papa Leo da bir taraftan girdi. Bizim Diyanet İşleri'nin de bu işe bir girmesi lazım. Kendileri anlamıyorsa anlayan birilerini çağırsınlar, ona göre bir takım hazırlıklarını yapsınlar. Pentagon girdi bir taraftan. Kendisi yeniden yapılandırıyor. Böyle bir dönüşüm aşamasındayız biz. Dünya böyle. Bu alan önemli. Bir de Bilim Teknoloji Bakanlığı'nda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü var. Çok yerinde bir kurum orası. Yeni kuruldu zannediyorum. Yani birkaç yıl olmuştur. Bu genel müdürlükte yapay zeka ile geniş bir çalışma başlatmış. Gördüm. Tebrik ediyorum kendilerini. Değerli arkadaşlar, Türkiye'ye bir Kanye West diye bir siyahi, zenci bir çocuk diyelim. Geldi, hoplattı, gitti. 30 milyon dolar aldı. Para konuşuluyor. 120 bin kişiye yakın, 118 bin kişi katılmış. En büyük stat konseri deniyor. Burada Kanye West'in anasından girip avradına çıktı. Affedersiniz yani. Şöyle, böyle, ırkçı. Ne oluyor burada? Niye böyle gündeme geldi? Hangi sanatçıya uluslararası alanda ışık tutsanız mutlaka bir şey bulursunuz yani. Ama niye bu sanatçı da böyle geldi? Geçmişte İngiltere'den bir sanatçı gelmişti. Burada bir büyük bir şirket getirmişti. Şeytan aynı yapıyordu sanatçı. Kimse onunla ilgili öyle de konuşmadı. Kanye West'e niye konuştu? Nedeni şu değerli arkadaşlar. 2022 yılında Kanye West bir açıklama yapıyor. Açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Yani dünyada müzik, medya ve finansın arkasında bir grup Yahudi var. Bunlar piyasaya yön veriyor diyor. Siyahi müzikçilerle, sanatçılarla çok ağır şartlarda anlaşma imzalattırıyorlar diyor. Bir tekel var burada diyor. Bunun kırılması gerek diyor. Sistemi ifşa ediyor. Arkasından hızını alamıyor. Daha sonra yine 2022 yılında bir radyo programında diyor ki Hitler'i diyor bazı yönlerini seviyorum diyor. Toplama kampları oluşturdu diyor. Mikrofonu diyor. Buldu diyor. Böyle direkt şey yapamıyor ama böyle bir açıklama yapıyor. Antisemitizm olarak kabul ediliyor. Doğal olarak da bu yaklaşım. Yani Hitler'in her şeyini de kötülememek lazım diyor. Batı'da Hitler'i konuşamazsın. Hak ettiği bir şekilde iyi yanları var, kötü yanları var filan. Konuşma yasaktır. Kanye West direkt damardan giriyor. Arkasında Adidas bunun sponsorluk anlaşmasını iptal ediyor. JP Morgan Chase Bankası hesaplarını kapatıyor. O dönem Twitter, Instagram ağında hesaplarını sildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı'nın başına gelen bu çocuğun başına ya bu sanatçının ne diyeyim artık rapçinin başına da geldi. Bir sürü böyle atıp tutuyor bu. Sonra 2023'te İbrahim Ecevi yazı yayınlıyor. Yahudi halkını incittiysem özür dilerim diyor. Amacım böyle değildi falan filan şeklinde bir açıklama yapıyor. Bunun Avrupa'da İngiltere ve Avustralya'ya girişi yasak. Fransa, İtalya, İsviçre, Polonya'da konserler hep iptal ediliyor. Yasak, resmi bir yasak yok. Ama kamu güvenliği sıkıntıya girer diye iptal ediliyor. Birçok ülkede iptal ediliyor. Türkiye'ye niye getirildi? Onu da siz düşünün artık. Ben olayın onun diğer ne kadar kusuru varsa sosyal medyada sayılıyor da bu yönünü anlatan kimse yok. Ben de bu yönünü anlatmış olayım. Kararı siz verin. Ki beni düşündüren şey Avrupa'dan, Rusya'dan, Polonya'dan tümden bunun hayranları geliyor doğal olaraktan. Yani 118 bin kişinin bir konsere katılıyor olması bu şekilde çok enteresan yani. Bunu algılamakta zorlanıyorum. Geçmişte söylemiştim. Shakira'nın da Brezilya'da 2 milyon kişi katılmıştı. Yani burada dünya yerinden oynuyor. Tam bir dönüşümün arifesindeyiz. İnsanlar kendi zevklerine devam ediyor. Kısacası bu. Değerli arkadaşlar, sosyal medyayı ne yapacağız diyor ya. Kentaki tüm sosyal medya platformlarına güvenlik noktasında ailelere, çocukların ruh sağlığına zarar veriyorsunuz diye dava açıyor. Meta buna parayı ödüyor, kabul etmiyor ama 9 milyon dolar ödemiş diğerleri de. Yine Florida'da, Texas'ta sürekli bu tip davalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne diyeyim, ulus devletlerin sıkıntıları var. Bunu anlayamıyorlar. Çünkü vatandaşların bağımlılığı devletten daha çok sosyal medya platformlarına. Bu konuyu aslında enine boyuna konuşmamız lazım ama bir türlü konuşamıyoruz. Çünkü hem içeride problemler var, hem çevremizde problemler var. Trump İbrani Anlaşması'nı dayatmıştı. Dayatmıştı derken böyle diyor. Biz de şimdi hocam Trump tehdit etti falan diye bana soru soruyorsunuz. Ya Trump'ın abiciğim şimdi Trump öyle dedi diye öyle olacak diye bir şey yok. Yani her devletin şu an kendi bir yol haritası var, kendi planları var. Trump dedi diye kimse yönün rotasını değiştirmez. O dönemler geçti artık. Şimdi İran savaşı ile ilgili malum anlaştık diye Trump duyurdu. İran'da evet anlaştık dedi. Trump durum odasına giriyorum dedi. Bir karar vereceğim. Daha sonra da maddeler ekledi şeye, İran'a. İran'da kendi maddelerini ekledi. Sonra İran bugün açıklama yaptı. Yani Lübnan'a saldırı nedeniyle biz Hürmüz'ü tamamen kapatmayı düşünüyoruz. Babıl Mendeb'i kapatmayı düşünüyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Diğer cepheleri de savaş açmayı değerlendiriyoruz diye bir açıklama yaptı. Petrol fiyatları varil başına 97 doları geçti. Trump önce bir açıklama yaptı. Arkanıza yaslanın, kaygetmeyin, işler yolunda dedi. Arkasından bir açıklama yaptı. Netanyahu ile görüştüm. Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek. Yolda olanlar dönüyor. Hizbullah'la da aracılığa görüştük. Bu iş tamam. Orada savaş olmayacak diyor. Trump'ın buradan çıkmak istediğini mümkün olduğu kadar hep söylüyorum. Ya yoğun bir saldırıyla çıkacak ya kötü bir anlaşmayla çıkacak. Ama abluka süresini de uzatıyor. İran'ı sıkıştırmak için ama İran'ı sıkıştıramazlar. Öyle bir dönemdeyiz ki. Dün Trump İran'daki Keşm adasına yine saldırı yapıyor. Radarları ve İHA komuta merkezlerini vurduk diyor. İran gece boyu Kuveyt'te Amerikan üstüne saldırı yapıyor. Önceki günde hem saldırı yapıyorlar hem görüşmeye devam da ediyorlar. Dün İsrail medyasında Pezeşkiyan istifasını verdi. Hamene'ye şeklinde bir açıklama vardı Müştebe Hamene'ye. İran bunu yalanladı. Yani Hamene'yi ben yönetemiyorum artık ülkeyi falan. Hep Ermi muhafızlarının eline geçti. Her şey dedi diyorlardı İsrail medyasında. İran bunu yalanladı. Bir taraftan psikolojik savaşta devam ediyor. Hakikaten içeride öyle bir sıkıntı var mı? Yoksa da olma ihtimali gelecekte olacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Trump'ın fazla vakti yok. Sakin durmasına bakmayın. Bunu hep söylüyorum. Burada İran'la oynuyor biraz. Süreyi de uzataraktan. Vakit yok ama pazarlıkçı biri. Mesela gittiniz pazarlık yaptınız. Adama şu mal 30 liraysa 25 olur mu dedin. Pazarlık yaptın. Adam dedi ki oldu. 23 olursa alırım dersin. Adam o da olur. Ya hadi şunu 21 yap. Yani Trump'ın Taktiği de böyle. Diyor ki bak diyor. Önceki anlaşmada diyor nükleer silah üretilmez deniyordu diyor. Ben dedim ki ya satın alırsanız dedim diyor. Oraya bir madde daha ekledik diyor. Nükleer silah üretmeyecek ve satın almayacak şekilde. Bak ne kadar değişik oldu şeklinde açıklama yapıyor. Bu süreç devam ediyor. Neyi bekliyor dediğimde İran'daki içeride tamamen psikolojik olarak yürütülen bir irade savaşı. Kimin iradesi daha erken kırılacak? İran'ın teslim olmasını bekliyor. İran ordusunun içinde diyor ılımlar vardı. Onları ayrı tuttuk biz diyor. Vurmadık şeklinde bir taraftan da içeriye yönelik bir psikolojik operasyon yapıyor. Süreç nasıl gelişir diye baktığımızda şu an her şeyi anlaşacaklarını gösteriyor. Ama bu iş burada bitmez değerli arkadaşlar. Anlaşacak derken anlaşma değil de ateşkesi uzatma zaten bu 60 günlük. İran da bu sürede toparlanmayı düşünüyor. Yani bu iş burada bitmez. Eğer Amerika Birleşikleri böyle çekip giderse dünyada caydırıcılığını kaybeder. Amerika'nın Pasifik Kuvvetler Komutanı ne diyordu? Bu İran savaşı Amerika'nın caydırıcılığının göstergesi diyordu. New York Times'ta bir haber vardı. Pardon CNN'de diyor ki uydu üstünden baktık İran daha önceki dağların altındaki 6 füze rampasını yeniden açtı. Yani dağların altında füze üretiyorlar. Tünelleri yeniden açtı. Amerikan F-15E uçağını Çin silahıyla vurdu gibi klasik bildiğiniz şeyler devam ediyor şu an İran konusunda. Bir uzatma gelme ihtimali yüksek ama şunu unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri bu noktada İran'a nedip edip ağır bir darbe de indirmek istiyor. Planı bu. Netanyahu zaten bu süreci sabote ediyor. Şimdi baktığımda Netanyahu Beyrut'a hücum, Beyrut'un kenar mahallelerini dolaşın. Lübnan'da eski tarihi bir ortaçağ kalesini aldık gibi açıklamalar yapıyor. Bu da sürecin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani yoklama çekiyorlar İran'a. İran bugün rest çekinde hop pardon bir dakika hemen geri çekiliyoruz diyorlar. Böyle bir kedi fare oyunu gibi bir sürece girdik. Enteresan bir süreç. Bizim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı. İbrani Anlaşması zaten olmaz diyor. Ancak diyor başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulursa olur. İsrail de diyor bu devleti tanırsa bizim kurmak istediğimiz paktın içinde yer alabilir diyor. Zaten bunu sürekli baştan beri söylediğim şey bu. Duygusallık ayrı bir şey. Alsın ya da almasın demiyorum. Tespit yapıyorum. Gelecek nasıl olacağına dair. Eğer İsrail Netanyahu adlı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp hapse girerse, Filistin devletini tanırsa ki bir süre sonra normalleşir mi Araplarla? Normalleşir. Çünkü Araplar Filistin devleti şu an onlar da diyor. Türkiye diyordu. Onlar da demeye başladı. Bu süreçte normalleşme derken yani en azından bu şekilde olmaz. Peki İsrail bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yani İsrail'de Filistin devletini tanımak isteyen bir grup var. Doğru. Yair Lapid mesela şöyle söylüyordu. İlk bu son seçimlere giderken eğer seçilirsem iki devletli çözümü düşüneceğim şeklinde. İsrail halkı önemli ölçüde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un söylediği gibi biz canavarlaştık artık diyor. Kırsaldan merkeze doğru gelen canavar bir toplum olduk artık diyor. Yani İsrail gerçeklikten koptu. Sumut filosuna giden yaşlı bir insana erkeğe bile tecavüz etmişler. Çocuğa bile tecavüz etmişler. Bu dışarıda konuşuluyor. Birleşmiş Milletler raporuna girmiş. Gerçeklikten kopmuş. İsrail'in Amerika'da 30 yıl hapis yatan biri var. Eski Mossad ajanı. Diyor ki artık diyor bir fırtına geliyor diyor. Mısır ve Türkiye. Türklerle diyor İran'la baş ettiğimiz gibi kolay baş da edemeyiz diyor. Hazır olmak lazım diyor. Sürekli bu tip haberler çıkıyor. Yani dışarıda durum stabil değil. Her an birçok kayma potansiyel olarak mevcut. Dış politikayı anlamayan bir yönetim mekanizması bir dünya Osmanlı Devleti'nin nasıl ki 1908'den sonra darmadağın olduğu bir süreç var. Türkiye'de de benzeri potansiyel var. Ama izin verilir mi? Zannetmiyorum verileceğini. Potansiyel olarak duruyor ama zannetmiyorum verileceğini. Değerli arkadaşlar, Tom Barak'ı İsrail ve Yunanistan Türkiye ajanı gibi yaftalamaya çalışıyor. Çünkü Suriye'de görev süresi bitti. Amerikan Büyükelçisi'nin Irak'ı da verdi Trump. Orta Doğu'nun anahtarını Tom Baraka Türk casusuna verdi diyor Yunanlılar. Burada da Suriye'de, Irak'ta ticaret yolları açısından önemli kalkınma yolu Basra'dan gelip Suriye üstünden Türkiye'den gidiyor ya. İransızlaştırma. Bu Tom Barak'ın görevi Suriye'yi ve Irak'ı İransızlaştırma birinci derecede. Artı Tom Barak'ı baştan beri söylüyorum. Bu denklemin küresel tarafına düşüyor. Devlet dışı aktör dediğimiz bu bölgede yeni bir jeopolitik tasarım var. Türkiye'de bu işin merkezinde. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü demiyorum. Yani ne olduğunu ben size anlatıyorum. Türklerin düşünmesi gereken konu da tam bu. Şu anki tamamen birbirine düşmüş. İçeride böyle bir yoğun kapışmalar var. Bir dedikodu mekanizması olarak görüyorum ben. Ama hakikaten düşünmemiz gereken çok ciddi problemler var. Değerli arkadaşlar, bayramda Kahramanmaraş'a gittim memleketime. Birçok eş dost arkadaşlarla görüştük. Sorduğu sorular var gündemle ilgili. Tabii gençler daha çok yapay zeka nereye gideceğiz, işsizlik ne düzeyde diyor. Bugün dün bir makale vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde CEO'larla yapılan bir araştırma var. Şirketlerin en tepe yöneticileriyle. %99'u beyaz yakalılarla ilgili işten çıkartmayı düşünüyor. OpenAI ve Anthropic borsaya açılıyor. Yani Amerika'da dünyada yeni bir dalga başladı. Bu bizi etkiler. Şimdi sorulan soru. Seçimde ne olur? Baskın seçim olur mu? Cumhurbaşkanı devam eder mi? Sağlığı elde verir mi? Efendim, CHP'den kim aday olur? Kılıçdaroğlu aday olur mu? Cumhurbaşkanı oğlu Bilal Erdoğan aday olur mu? Gibi böyle geleceğe yönelik kaygılı, bazen de endişeli sorular var. Yani Türkiye bir şey inşa ediyor dış politikada, savunma sanayinde filan. Gelip birileri bunu darmadan heba edebilir gibi kaygılar var. Bir de şımartılmış bir toplum gördüm. Yani çok şımarık böyle gücünü siyasetten alan, vatandaş üstünde tahakküm kuran hakikaten şımarmış bir kitle var. Bir de akıl problemi var bu ülkede. Enteresan bir şekilde. Şimdi bir yere gidiyoruz. Böyle bir yoldan geçip başka bir yere gideceğiz. Yol kenarında bir kurbanlık kesim yeri var. Yol tıkalı. Geriye de çıkamıyorsun, arkadan gelmiş. Niye tıkalı? Ya yolun kenarına sağına park etmişler, soluna park etmişler. Biri de gidip ortaya park etmiş. Gelen gelemiyor, giden gidemiyor. Ya arkadaş, böyle bir kurban kesmekten hayır mı olur ya? Yani kul hakkı, insan hakkı diye bir kavram var. Akıl tutulması. Geçen sene dolmuş, polis çağırmışlar, bir saatte zor açmış. Öyle söyledi. Yine birkaç yıl önce bir yere gitmiştim. Bir şehirde bir mesire yeri var kenarda. 2 saat trafik kalır mı? Birileri karşıdan geliyor yolda, diğer oradan geliyor, tıkanık. Milletin hali bu, siyasetin hali de bu. Trafik polisi geldi, orada da polis geldi. Polis bile gelse 1 saatte zor açıyor. Çünkü kilitliyor, akıl tutulması var. Yani ben merkezcilik var. Böyle insanlara bakıyorum ben hakikaten toplumda. Vatandaş doğal olarak kaygılı. Çok ciddi bir gemisini kurtaran kaptan misali, herkes deli gibi kendine çalışıyor. Memleket, millet filan söylemleriyle kendine çalışıyor. Trafik polisi siyasete de gelir mi? İşte trafik polisinin siyasete müdahalesini görüyoruz. Çok da girmek istemiyorum ama. Her neyse. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri malum seçim var. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun 100 sandalyenin 35 tanesi değişecek. Burada şu an İsrail'in lobisinin ciddi bir çalışması var. Yapay zeka lobisinin ciddi bir çalışması var. Amerika Birleşik Devletleri maalesef federal hükümete gördüğüm kadarıyla lobide parayı bastıran federal hükümeti belirliyor. Enteresan bir şeydir bu da. Avrupa'da tartışmalar Rusya ile Avrupa arasında devam ediyor. Romanya'da 10 katlı bir bina blokuna İHA isabet ediyor. Almanya'da Münih'e tanımlanamayan İHA'lar var. Putin diyor ki, tamam diyor, o İHA'nın diyor bize Rusya'dan gönderildiğini ispat edin diyor. Verin bakayım diyor, vermiyorlar. Ne demiştim? NATO zirvesine kadar bu işler Avrupa'da döne dolaşa Avrupa'yı böyle hoplatıp zırlattılar şeklinde. Öyle de devam ediyor. Trump bir iddiaya göre, son dakika olaraktan bir iddiaya göre Temmuz'daki NATO zirvesine katılacağını bizim Cumhurbaşkanı'na iletmiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü genelde katılmayacağı söyleniyordu. Temmuz'daki NATO zirvesi çok önemli ve belirleyici bir zirve olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan savunma taahhüdüm yok diyor. Ancak ortağız diyor. Yani himayemde değilsiniz ortağız. Yani ben size silah satarım diyor. Avrupa'da doğal olarak yeni arayış içerisine giriyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz şeklinde. Türkiye denkleme giriyor otomatikman burada. Ermenistan problemi var. Rusya büyükelçisini mütalaa etmek için ne oluyor diye geri çekti. Ermenistan diyor Avrasya Ekonomik Birliği'ni sabote ediyor diyor. Oraya Avrupa Birliği'ne yaklaşıyor diyor. Ne oluyor diyor. Önümüzde iki hafta seçim var. 7 Haziran'da Ermenistan'da. Ermenistan'ın geleceğini belirleyecek bir seçim bu. Paşinyan çünkü çok net bir tavır takınıyor. Rusya'dan uzak durup Avrupa Birliği Türkiye ile daha yakın bir iletişimde ticaret yapmak istiyor. Rusya'nın bir Ermenistan problemi var. Bu arada Paşinyan'a bir suikast girişimi olur mu? Onu da izleyip görmek lazım. Ruslarla Avrupa'nın problemleri bitmeyecek. Öyle görünüyor. Ukrayna'da süreç devam ediyor. Ruslar saldırıyor, onlar saldırıyor. Olay tamamen teröre evrildi. Siviller üzerine korku, psikolojik harp operasyonları devam ediyor. Ruslar Taliban'la, Afganistan'la askeri ve teknik bir anlaşma imzalıyor. Avrupa Birliği de göç konusunda Taliban'la gayri resmi bir görüşme yapacak. Avrupa Birliği bazı ülkeler ayağa kalktı ne oluyor şeklinde diyor ama görüşecekler. Zaporojye nükleer santrali var. Malum Ukrayna'da Rusların işgal ettiği. Onun bir bölümüne yine Ukrayna İHA'sı isabet etmiş. Bilmem ne türbünü diyorlar. Bu da enteresandır. Yani umarım Çernobil gibi bir şey olmaz. Yani bunları niye anlatıyor? Bak Zaporojye'de bir nükleer santral var hemen yanımızda. Ukrayna habire İHA gönderip duruyor. İşte Hürmüz hemen dün dünyayı alt üst etti. Gazze'de olmadık vahşeti yapıyorlar. İsrailler Batı Şeria'da sürekli işgal, hırsızlık, yağmalama yapıyor. Tecavüz ediyor. Aynı şekilde Gazze'ye bayramda da yine saldırı yaptılar. Lübnan hakeza öyle. Mescid-i Aksa'ya sıkça baskın yapıyorlar. Mescid-i Aksa'nın başına bir iş getirmeye çalışıyorlar. Bir zulüm var bizim çevremizde, yanı başımızda. Suriye ile de ilgili Amerika Birleşikleri ve devlet dışı aktörler bastırıyor. Suriye ticaret yollarında ve enerji denkleminde çok önemli. İsrail uzak tutmaya çalışıyor bir taraftan. İsrail yakın olursa ne olur? Türkiye ile bir çok ciddi kavga başlar yakın olursa. Değerli arkadaşlar, Ghana bir karar alıyor. LGBT'yi yasaklıyor. Bunu diyor, destekleyenlere 10 yıla kadar hapis cezası veririm diyor. Finanse edenlere de aynı şekilde. Yani bu bireyselden daha çok organize bir uluslararası faaliyet var. Onların yasaklanmasına yönelik. İngiltere'de, Galler'de yeni seçilen parlamento, İskoçya'da yeni seçilen bir parlamento, İngiliz hükümetinden izin istiyorlar. Bağımsızlık referandumu için. Bir taraftan da Kanada'da da Alberta eyaleti var. Bağımsızlık referandumu isteyen. Yani İngiliz Milletler Topluluğu'nun geleceğinde ciddi sıkıntılar var şeklinde görüyordum. Kaynama önümüzdeki dönem başlar. Bu daha da hızlanacak. Balkanlar'da hızlanacak, Afrika'da hızlanacak. Çünkü büyük dönüşümün tam ortasındayız değerli arkadaşlar. Türkiye'nin de gerçek anlamda muhatap olduğu tartışması gereken problem daha başka. Amerikalı generallerle Kübalı generaller Guantanamo'da bir görüşme yapıyor. Umarım Venezuela'da olduğu gibi bir pazarlıkla Küba'yı kontrol altına almaya çalışmazlar. Norveç'te Avrupa Birliği'ne baskı yapıyor. Arktik Denizi'nde sondaj petrol arayalım şeklinde. Yani iklimle ilgili alınan kararlar bir geriye doğru gitmeye başladı. Öyle görünüyor. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya Birliği Singapur'daki Shangri-La diyalog toplantısı var. Münih Güvenlik toplantısı gibi. Münih'te bir güvenlik toplantısı oluyor her yıl. Burada da Asya'da da Shangri-La var. Orada İngiltere, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri denizaltı kablolar için ortak denizaltı drone geliştirmek üzere bir anlaşma yapıyor. Amerikalı bir şirket konteynerlara konumlandırılan oradan kamikaze yani intihar dronlarını seri fırlatan bir sistem yapmış. Yani artık tüm konteynerler dedik dedik çok net bir şekilde aranması gerekiyor. Ki bu savaşın gidişatını değiştirir. Terörü de değiştirir. Yani bugün bunu yapan şirket yarın terör örgütleri buradan yürüyebilirler. Çin'de de bir şirket bir çalışma yapıyor değerli arkadaşlar. Orada bir program geliştiriyorlar. Bu program mevcut muhalefeti takip ediyor. Program aynı zamanda gelecekte kimlerin muhalif olabileceğini de tespit ediyormuş. Potansiyel olarak bunlar bunda olur. Yani gelecekte kimin kanser olacağına dair kanser taraması var ya. Ya bu yapay zeka bu açıdan çok önemli. Yani gelecekte kim muhalif olacak? Bir iktidar, bir diktatör ya da herhangi bir şey bu çerçevede işine gelmeyen herkesi program aracılığıyla tutuklatabilir. Evet, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI eski bir CIA ajanının evinde 40 milyon dolarlık altın, nakit para ve saat ele geçirmiş. Aslında Avrupa'da şimdi yolsuzlukla ilgili yeni bir birim kurdular. Birçok ülkede enteresan şeyler var da önümüzdeki dönem çok daha net patlama olacağını düşünüyorum. Yani aslında çoktan bugün baktım sizler için not almışım ama 6 gündür video çekmedim. Böyle adapte olmak biraz pat diye olmuyor. Kusura bakmayın. Ben bunu burada kapatayım. Her videoda deli toplu olmayabiliyor bazen. Çünkü memleketteki dağ havası gezdik, tozduk. Bundan daha tam çıkamadım açıkçası. İnsanın doğayla bağ kopartmaması lazım. Kesinlikle. Yani doğayla bağ kopartmamak lazım değerli arkadaşlar. Her neyse bugünlük de bu kadar diyorum. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey biz insanlara sorulmaz. Ama biz yaşadığımız dönemde merhametli, vicdanlı, yardımsever ve akledenler tarafında olalım. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşça kalın. Bugünlük de bu kadar diyelim.